Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir bölü tr bölü adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçok derenden eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleri. Birlikte dinleyelim.
Bugün geçen iki bölümde hakkında sohbet ettiğimiz İslami dönemin seçkin müneccim, matematikçi ve İran tarihinin mefahirlerinden Kıyasettin Cemşid Kaşani ile tanıştık. Bugünkü sohbetimizde ise bu büyük İranlı Müslüman matematikçi ve müneccimin değerli eserleriyle tanışacağız.
Kıyasettin Cemşid Kaşani kısa ömründe beşeri topluma büyük hizmetler sundu. Kaşani Zici Hakani adlı nücum eserini Timur'un torunlarından Ulu Beyke sunduktan sonra hükümetin başkenti Semerkant'a davet edildi. O dönemde Semerkant İslam dünyasının önemli bilim ve düşünce merkezlerinden biriydi. Ve Ulu Beyk'in emri üzerine inşa edilen medrese İslam dünyasının dört bir yanından talebelerin akın ettiği bir medreseye dönüşmüştü. Ve azamet itibariyle Bağdat'ta Nizamiye, Kahire'de El-Ezher ve Endülüs'lü Kurtuba medreseleriyle boy ölçüşüyordu.
Kaşani Semerkant'te ikamet ettiği yıllarda bu kentin rasathanesinin inşaatına aktif bir şekilde katılım sağlarken bu yolda canını bile feda etti. Kaşani Semerkant'te ikamet ettiği yıllarda ayrıca çok değerli eserlere de imza attı. Kaşani Kameri 832 yılında henüz 42 yaşındayken muhtemelen Ulu Beyk'in talimatı üzerine kimliği belirsiz kişilerce Semerkant rasathanesinde öldürüldü. İran'ın bu büyük bilginin hazin ölümünden sonra Semerkant ve rasathanesi yavaş yavaş eski itibarını kaybetmeye başladı ve zamanla tamamen unutuldu.
Araştırmacılar Kıyasettin Cemşid Kaşani'nin matematik sahasında birçok yenilgiye imza atan bir bilim adamı olduğunu belirtiyor. Kaşani dahi bir matematikçi, mucit, derin düşüncelere sahip olan ve kendisinden önce gelen matematikçilerin eserlerini bilen bir bilgindi. Ve birçok araştırmacıya göre matematik biliminde takribi yöntemleri kullanmakta ve hesaplama tekniğinde çok yetenekli biri sayılırdı. Öyle ki Kaşani'den İslami dönemin en seçkin İranlı matematikçi bilgisi şeklinde söz ediliyor.
İranlı seçkin bilim adamı Kıyasettin Cemşid Kaşani, nücumla ilgili her türlü hurafeye ve fal bakmak gibi o dönemde çok yaygın olan işlerle uğraşmayan ender nücum bilginlerinden biriydi. Kaşani, nücum alanında da birçok yeniliğe imza attı. Örneğin Kaşani, Tabakul Manatık adında bir aleti icat etti ve bu aygıtın nasıl kullanıldığını Nusetul Hadayık adlı eserinde anlattı. Günümüzde hemen hemen tüm araştırmacıların üzerinde mutabık olduğu bir konu, İranlı büyük bilginin aynı kitapta ve Kepler'den iki asır önce Ay ve Utarut ya da Merkür'ün yörüngelerinin elipsoid olduğunu ispat etmesidir.
Kıyasettin Cemşit Kaşani kısa süren ömrü ve erken ölümüne rağmen bilim ve düşünce meraklılarına birçok eser geride bıraktı. Şimdi bu eserlerin bazılarının tanıtma istiyoruz sizlere.
Kemaliye Risalesi Kaşani'nin Arapça yazdığı ve Kameri 809 yılında tamamladığı ünlü eserlerinden biridir. Kaşani bu risalede yer küre, ay, güneş ve güneş sistemindeki gezegenlerin ve diğer bazı yıldızların çapını hesapladı ve her birinin yer küreden olan mesafelerini açıkladı. Kaşani Kemaliye Risalesi ve yine ünlü eseri Miftahul Hesap adlı eserinin ön sözünde bu eseri kaleme alma sebebini kendisinden önceki müneccimlerin yıldızlar ve gezegenlerin boyutları ve konumları hakkındaki anlaşmazlıkları çözümlemesi şeklinde açıkladı.
Kıyasettin Cemşit Kaşani'nin nücum alanında bir başka eseri nücum bilimine kısa bir bakış adlı eserdir. Bu eseri Farsça yazan Kaşani eseri Kamiri 813 yılında tamamladı ve Mirze İskender Bahadır Han'a sundu. Bu risalede Kaşani ay, güneş, gezegenler ve yıldızların görüngüleri ve nasıl hareket ettiklerinden söz ediyor. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan sizlerle birlikteyiz.
Tahran Radyosu.
İranlı büyük bilgin Kaşani'nin nücum bilimi üzerinde yazdığı en ünlü eserlerinden biri İlhani Zici'nin tamamlayan Hakani Zici adlı eseridir. Kaşani bu eseri Kameri 816 yılında tamamladı ve dönemin hükümdarı Ulubek'e sundu. Eserin adından da anlaşıldığı üzere Kaşani bu eseri Hoca Nasiriddin Tusi'nin yazdığı İlhani Zici adlı eseri tamamlamak için kaleme aldı. Farsça yazılan Hakani Zici takvimi, trigonometri, nücum matematiği ve nücum yasaları ile ilgili konuları içeriyor. Eserde 6 makale yer alıyor. Bu Zic, Ulubek Zici'nin temelini oluşturdu ve Kaşani'nin eserinde gündeme getirdiği hesaplama yöntemleri daha sonra trigonometri ve aritmetik çalışmalarının temellerini oluşturdu.
Zici adını taşıyan kitaplar hakkında bir açıklama yapmak gerekirse, bu ad içinde gök cisimlerinin konumları kaydedilen kitaplara verilen addır. Bu kitaplarda güneş, ay ve gezegenlerin ve yine ünlü yıldızların yılın çeşitli günlerinde belli bir mekanda doğuşu ve batışı ile ilgili bilgiler tablolar halinde yer alıyordu. Zici kitaplarında yer alan bu tablolardan gök cisimlerinin konumunu bulmak ve rasat etmek, gece ve gündüzün süresini belirlemek, takvim hazırlamak, yön bulmak ve diğer astronomik çalışmalarda yararlanıyordu. Zic kitapları fal bakma işinde de kullanıyordu.
Eski çağlarda her seçkin müneccim ve her rasathane kendine özgü bir zic hazırlıyor ve geçmişte yazılan zicleri düzeltiyordu. Bazı zicler kralın ve hükümdarların adına yazılırdı. Günümüzde bu tür zicilerin bazı örnekleri müzelerde sergileniyor. Günümüzde hala astronomik çalışmalar için eski ziciler gibi kitaplar daha büyük bir dikkatle yazılıyor ve tablolar hazırlanıyor. Zic sözcüğü Fars dilinde nücum tablosu veya takvim anlamına gelen zig sözcüğünün Arapça telaffuzu olduğu düşünülüyor.
Rasat Aletleri Risalesi Kıyasettin Cemşit Kaşani'nin bir başka değerli eseridir. Kaşani bu eseri Kameri 816 yılında Farsça yazdı ve İsfahan hükümdarı İskender'e sundu. Muhtemelen İsfahan kentinde kaleme alınan bu eserde Kaşani kendi icadı olan 8 yeni rasat aletini ve nasıl yaptığını anlatıyor. Kaşani bu eserin ardından Kameri 818 yılında Kaşan kentinde Nezhatul Hadayık adlı eserini Arapça yazdı. Bu eserinde Kaşani birkaç yeni nücum aletini nasıl icat ettiğini ve özelliklerini anlattı. Kaşani aynı eserde ay ve utarıt veya merkürün yörüngelerinin de elipsoid olduğu tezini gündeme getirdi. Kaşani bu eserinde tabakul mantık adlı icadını da anlattı. Bu alet ay ve güneş ve beş gezegenin konumlarına ve yerküreden olan mesafetlerine gösterirken ay ve güneş tutulmasının zamanını hesaplamakta da kullanılıyor.
İranlı büyük bilgin Kıyasettin Cemşit Kaşani, matematik alanında da bilim ve düşünce meraklıları için birkaç önemli eser miras bıraktı. Kaşani, Kameri 827 yılında Semerkant'ta Muhitiye Risalesi adlı eserini Arapça yazdı. Bu eser Kaşani'nin matematik sahasında en önemli eseri sayılıyor. Eserde dairenin çevresi klasik yöntemlerle hesaplanıyor. Avrupa'nın matematik tarihi yazarları bu eseri hesaplama tekniğinin şaheseri olarak değerlendiriyor. Muhitiye Risalesi'nin en önemli özelliği sade ve aynı zamanda çok dakik olmasıdır. Kaşani'nin matematik alanında en önemli eserlerinden biri de Miftahul Hesap adlı eseridir. Bu eser 6 yılda tamamlandı. Kaşani eseri Kameri 830 yılında Ulubek'e sundu.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefailler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 26. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde İslam tarihinin en önemli ve seçkin hadiselerinden birini anlattık ve Allah Resulü'nün Gadir-i Hum'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ı Yüce Allah'ın emri üzerine velayet ve hilafet makamına atadığını beyan ettik. Geçen bölümde ayrıca İslam peygamberinin Gadir hutbesinden bazı bölümlerini sizlerle paylaştık. Şimdi sohbetimizin devamında Gadir olayının diğer bazı bölümlerini gözden geçirmek istiyoruz.
Gerçekte Gadir-i Hum hadisesine genel bir açıdan bakıldığında bu gelişmenin sadece basit bir hadise olmadığı, bilakis beşeriyet tarihi boyunca süregelen bir hareket olduğu, zira insanların nihai kaderi, imamet meselesi ve beşeri camianın liderliğiyle düğümlendi anlaşılmaktadır. Kuşkusuz eğer Hazreti Ali Aleyhisselam Yüce Allah'ın o hazret için belirlediği yüksek mevkide yer alsaydı ve eğer İslam peygamberinin rehletinden sonra toplumun hidayetini ve önderliğini üstlenmiş olsaydı, sadece İslam ümmeti değil, aynı zamanda beşeri camia ilahi doğru yola hareket ederek her geçen gün biraz daha saadet ve kemale doğru yol kat ederdi.
İmam Ali Aleyhisselam Yüce Allah ve Resulullah Efendimizin nezdinde çok yüce bir konuma sahiptir. Öyle ki Allah Resulü, geçen hafta bazı bölümlerini sizlerle paylaştığımız Kadir hutbesinin bir başka bölümünde şöyle buyurur. Ey insanlar! Kuşkusuz Allah Teala Ali bin Ebu Talib'i tüm insanlardan üstün yaptı. Ve Hak Teala rızık nazil ettiği ve alemde bir tek kişi kaldığı ana kadar Ali benden sonra her kadına ve her erkeğe nazaran en fadıl ve en üstün insandır. Ey insanlar! Onun yolundan sapmayın ve ona yüz çevirmeyin ve onun velayetinden kaçınmayın. Zira o haklı olarak sizin rehberiniz ve hakka yönelten ve batılı yok eden ve önüne geçen insandır. Ali Allah yolunda hatakar insanları serzeniş etmekten asla çekinmez. Ali Allah'a ve peygamberine iman eden ilk kişidir ve hiç kimse bana iman etmekten onu geçemedi. Ali kendi canı ile Resulullah'ı kurtarmak için fedakarlık etti ve tüm inişli çıkışlı günlerde Resulullah'ın yanında yer aldı. Ve hiçbir erkek ondan başka ilahi elçiyle beraber Allah'a ibadet etmedi. O zaman ey insanlar, onu herkesten üstün bilin. Zira Allah Teala ona fazilet bağışlamıştır ve onun velayetini kabul edin. Zira Allah onu bu makama atamıştır.
İslam peygamberinin Hazreti Ali Aleyhisselam için saydığı tüm özelliklerin yanında o hazret, Hazreti Ali Aleyhisselam için çok önemli ve anahtar bir noktayı da gündeme getirerek şöyle buyurmakta, tüm bu faziletleri ve üstünlükleri Allah Teala ona inayet etmiştir. Vallah onu imamet ve velayet makamına atamıştır. Resulullah'ın bu sözlerinin anlamı başkalarından bu seçkin ve eşsiz faziletlerden yoksun olduğudur. Bundan başka imamet gibi yüce bir mevkiye kimin geleceğini Yüce Allah belirler ve başkaları bu konuda hiçbir rolü olamaz ve başka her türlü uygulama ilahi iradeye ve takdire aykırı sayılır.
Allah Resulü hutbesinin devamında toplumun hidayeti ve önderliğini üstlenecek kişinin sahip olması gerektiği iki seçkin özelliğe yani ilim ve takvaya işaret ederek şöyle devam etmekte. Ey insanlar! Yüce Allah'ın bana verdiği ve benim de hepsini Ali'ye ve onun takvalı evlatlarına öğretmediğim hiçbir ilim ve bilim yoktur. Ve o Yüce Allah'ın Yasin suresinde hatırlattığı mubin imamdır. Ayet şöyle buyurmakta. Biz her şeyi apacık bir kitapta sayıp yazmışızdır.
Allah Resulü'nün bu beyanatında dikkat çeken bir başka önemli nokta ise, imamet ilmi elde edilecek bir ilim değildir. Bilakis bu ilmin çıkış noktası ilahi ilimdir ve bundan da peygamberler ve masum imamlardan başkaları mahrumdur ve Allah Teala bunu söz konusu ayette açıkça buyurmuştur. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda sayıp yazmışızdır. Öte yandan ancak her türlü hatadan ve günahtan arınmış ve Allah vergisi ilahi ilimleri taşımaya şayesteliği vardır ki Allah Resulü bu manaya işaret ederek şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın bana öğrettiği tüm ilim ve bilimleri ben Ali'ye ve takvali evlatlarına öğrettim.
Bu sözlerin ardından İslam peygamberi aydınlatıcı beyanatına devam ederek şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Bana herkesten daha çok yardımda bulunan ve aranızda benim gözümde en aziz, en sevilen ve en yakın olan insan Ali'dir. Allah ve ben ondan razıyız, hoşnuduz. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet Ali'nin şanı dışında Hak Teala'nın razı olduğu ile ilgili olarak nazil olmamıştır. Ve Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in neresinde İman edenlerden söz etmişse hepsinin en başta amacı Ali'dir. Ve Allah Teala'nın İnsan suresinde cennete şehadeti ve vaadi de Ali'nin şanı ile ilgilidir. ve bu sureyi Ali dışında herhangi bir hakkında nazil etmemiş ve Ali'den başkasını meth etmemiştir.
İslam peygamberinin Hazreti Ali aleyhisselam hakkında Kadir hutbesinde dile getirdiği seçkin özelliklerden biri de Allah Teala'nın ve peygamberinin Hazreti Ali'den hoşnutludur. Öyle ki Resulullah şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet Ali'nin şu anında olmaksızın rıza ile ilgili nazil olmamıştır. Yine Allah Resulü'nün Hazreti Ali Aleyhisselam'ın seçkin özelliklerinden birine işaret ederken üzerinde durduğu özelliği iman derecesinin yüksek olmasıdır. İslam peygamberi şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim'de nerede müminlerden söz edilmişse en başta Ali'nin yüzü parlamaktadır. İslam peygamberinin tüm bu net ve açık sözleri başkalarının her türlü yanlış ve bencil yorumunun yorunu kapatmakta ve imamet mevkiinin ancak Hazreti Ali Aleyhisselam'ın soyunda gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.
Allah Resulü tarihi Kadir hutbesinin bir başka yerinde de şöyle buyurur. Ey insanlar! Ali benim dinimle ilgilenen ve benim hakkımı savunandır. Ali pak ve hidayete ermiş önderdir. Peygamberi en iyi peygamber ve kendisi de benim en iyi vasi ve halifimdir. Her peygamberin soyu ve zürriyesi kendi kanındandır. Ama benim soyum Ali'nin kanındadır. İslam peygamberi daha sonra da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın seçkin ve eşsiz faziletlerinin sadece burada beyan ettiği özellikleriyle sınırlı olmadığını göstermek için Kadir hutbesinde şöyle devam ediyor. Ey insanlar! Kuşkusuz Ali'nin faziletleri ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ona tahsis ettiği şeyler hepsini bir tek celsede beyan edemeyecek kadar fazladır. O zaman kim sizi Ali'nin diğer faziletlerinden haberdar edecek olursa onu tasdik edin.
Tahran Radyosu.
O tarihi ve hassas anlarda vahiy meleği bir kez daha nazil oldu ve Maide suresinin 3. ayetinin bir bölümünü okudu. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Bu ayet birkaç temel noktayı içeriyor. Yüce Allah bu ayetin başında şöyle buyuruyor. Bugün kafirler sizin dininizden, onu yok etmekten ümit kesmişlerdir. İkinci nokta Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım. Ve son olarak Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ve sizin için din olarak İslam'ı beğendi.
Birçok Müslüman araştırmacı ve düşünür Kadir-i Hum olayında yer alan bu önemli ve anahtar noktalardan hareketle şöyle diyor. Eğer Kadir-i Hum'da ilahi ferman üzerine Hazreti Ali Aleyhisselam Enbiya'nın hareketini sürdürmek ve İslam ve Kur'an-ı Kerim'i korumak için imamet ve velayet ve hilafet makamına atanmamış olsaydı, İslam dini eksik kalır ve nihai kemale eremezdi. Fakat ilahi ferman ve İslam peygamberinin kader belirleyici hareketiyle Yüce Allah büyük nimetini sadece İslam ümmetine değil tüm beşeri camiaya tamamladı ve Yüce Allah bu durumdan hoşnut olduğunu belirtince pusuda yatan kafirler ve nübüvvetin son bulması ile İslam'ın da son bulmasını umanlar hüsrana uğradı. Özellikle Yüce Allah Resulullah Efendimizin risaletinin başladığı ilk günlerde şu müjdeyi vermişti. O müşrikler hoşlanmasalar da dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak din ile gönderendir.
Kadir-i Hum'da düzenlenen muhteşem tören sona erince İslam peygamberinin emri üzerine Müslümanlar bir bir ve Resulullah Efendimizin huzurunda ve büyük bir sevinçle Hazreti Ali Aleyhisselam'a biat etti. Ömer bin Hattab Kadir-i Hum'da hazır bulunan Müslümanlarla birlikte Resulullah'ın huzuruna çıktı ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın imamet makamına atanmasını ve Allah Resulü'nün halife olmasını kutladı. Böylece Müslümanların her biri aydın bir geleceğe yönelik umut dolu bir kalple kendi yurdunun yolunu tuttu ve Kadir-i Hum'un kader belirleyici mesajını İslam beldelerinin dört bir yanına ulaştırdı.
Ancak bu güzel ve unutulmaz olayın üzerinden henüz pek fazla zaman geçmeden Allah Resulü'nün hastalığıyla ilgili acı haber Medine kentinde dolaşmaya başladı. Aslında Allah Resulü'nün bazı fırsatçıların ve makam hırsı olanların ilahi fermana rağmen Hazreti Ali Aleyhisselam'ı toplumun rehberliği ve imametinden uzaklaştıracaklarını bildiği için bir tedbir düşündü ve Roma ile savaşmak üzere bir ordu tedarik gördükten sonra ordunun komutasını genç bir sahabe olan Usame'ye verdi. Fakat güç ve iktidar hırsı olanlar Kur'an-ı Kerim'in net emri olan Allah'a ve peygamberine itaat edin ayetini hiçe sayarak Resulullah'ın emrine karşı çıktı ve o hazretin hastalığını bahane ederek Usame'nin başında bulunduğu ordunun hareket etmesini engelledi ve pratikte Allah Resulüne karşı isyan etti.
İslam peygamberinin hastalığı günden güne daha vahim hale geliyordu. Allah Resulü Kadir-i Hum hamasiyetine rağmen Hazreti Ali Aleyhisselam'ın muhaliflerinin komplolarına etkisiz hale getirmek için kağıt kalem getirmelerine emretti ve son kez o hazretin imametini ve hilafetini belgelendirmek ve kayda geçirmek istedi. Ancak o sırada da yine fitneciler ortalığı karıştırarak kağıt kalem getirilmesini engelledi. Böylece İslam ümmetinin geleceğini muğlak ve belirsiz hale getiren İslam peygamberine itaatsizlik tohumu ekilmiş oldu ve bundan sonra İslam ümmetine Hz. Ali Aleyhisselam'ın sahip olduğu faziletlerden ve kerametlerden yoksun olanlar yönetmeye başladı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'le başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parsudir.ir'i takip edebileceğinizi, görüş isteklerinizi turkish@wis.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin 4. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde geçen sohbetlerimizin devamında olduğu gibi Kerman Eyaleti'nin bir başka cazip tedavi kullanımlı alanları ve noktaları ile tanıştıracağız sizleri.
Geçen bölümde Kerman eyaletinin kimi doğal terapi kullanımlı alanları ile tanıştık. Bu bölümde ise Kerman'ı tanıttığımız sohbetimizin son bölümüyle beraberiz. Bu sohbetimizde bu eyalette bulunan Rigan kum tepeleri, maden suları ve kaplıcaları ile ilgili detaylı bilgi vermeye çalışacağız.
Kerman eyaletinin antik ve kadim şehirlerinden biri de Ciroft şehridir. Bu bölgedeki doğal güzellikler ve de tarihi noktalar bu toprakların zengin medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gösteriyor. İranlı arkeologlar ve tarihçiler ise bu bölgede geniş çaplı araştırmalar yapmış ve sonuçta eşsiz arkaik ve arkeolojik eserler keşfetmişler ve bu eserlerin geçmişiyle ilgili de tahminler yürütmüşlerdir.
Ciroft şehrinin kadim camisi Dakyanus Camii, Semuran Kalesi, Ciroft Barajı Gölü, Ciroft Delfart Köyü, Kenar Sendel Arkaik Alanı, Salar Reza Mezarı ve Türbesi, Ciroft Müzesi, Mir Hayder Mehni Türbesi ve Şuayb Mağarası da bu bölgenin cazip noktalarından sayılır.
Kerman eyaletinin çok güzel bölgelerinden biri de Saruiye bölgesidir. Ilımlı bir sıcaklığa sahip olan bu bölge, Ciroft şehrinin 80 kilometre uzaklığında yer almış, su kaynakları, ırmakları, dereleri ve vadileri ve de yemyeşil meraları ile turistlere doğrudan hitap etmektedir.
Ciroft'un Sarduiye bölgesinde Gever isimli bir kaplıca bulunmaktadır. Bu kaplıca her yıllık yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu kaplıca yukarı Gever köyünde 2260 yüksekliğinde bulunan bölgede yer alıyor. Ve Rayen şehrinin de güneydoğusuna 60 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gever kaplıcası Abbad Gur ismiyle de biliniyor. Bu kaplıca fay kaynaklı olup 57 derece sıcaklıktadır.
Kerman şehrinin ve hatta İran'ın en ünlü ve tanınmış tarihi şehirlerinden biri de Bam şehridir. Bu şehir, Büyük Hisarı yüzünden dünyaca ünlü bir şehirdir. Bam Hisarı, dünyanın en büyük kerpiç yapılı binasıdır ve İran Milli Eserleri ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yerini almıştır.
Bam şehrine yolculuk yapmak, İran'ın en ünlü el sanatları şehri ve hurmalar şehrine yolculuk yapmak demektir. Bahçe Melek Şelalesi, Dehbekri Köyü ve Şelalesi, Daristan Ateşin Tepesi, Margak Yaylak Köyü ve Kına Fabrikası bu şehrin diğer cazip noktalarındandır.
Doğal tedavi kullanımlı turistik alanlar hususunda Bam kentinin güneyinde bulunan Seyyid Kaplıcası'na değinmek gerekir. Bu kaplıca andezit türü taşların çatlaklarından akıyor ve büyük bir ihtimalle de fay kaynaklıdır. Seyit kaplıcası ılımlı sodyum sulfatlı suya sahiptir.
Sircan şehri de Kerman eyaletinin en güzel ve kadim şehirlerinden biridir. Bu şehir mimarisi, doğal ve tarihi güzellikleriyle tanınan bir kenttir. Çopuğî Rüzgar Kulesi, Kalesen Kalesi, Seyit Sircan Camisi, Azodi Ulu Camii, Kalesengi Camisi, Firuz Şah Türbesi, Mir Zubeyr Türbesi ve Bemid Bahçesi bu bölgenin önemli turistik alanlarından sayılırlar. Bu çerçevede Bemid Bahçesi'nde Sircan buz depoları bulunmaktadır. Bu buz depolarının geçmişi Kaçarlar döneminde dayanmaktadır. Bu eser milli bir eser olarak İran Milli Eserler Listesi'nde yer almıştır.
Turistik cazibe sayılan Sircan bölgesinin önemli noktalarından biri de Bucan maden su kaynağıdır. Bu maden su kaynağı Sircan eyaletinin 45 kilometre uzaklığında Kerman şehrinin güneybatısı yönünde bulunmaktadır. Bu kaynağın suyu sodyum klorit ve kalsiyum sulfat yarı sıcak türündendir. Çoğu zamanda tedavi etkisi yapan gazlar içermektedir. Bu kaynağın suyu eklem, romatizmal, lenfatik ve cilt sorunlarına iyi gelir.
Bucan su kaynağında yıkanmak damarların gevşemesine ve sonuçta insanın rahatlamasına ve sakinleşmesine yol açar. Bölgedeki bir başka su madeni kaynağı da Gelyaveng kaynağıdır. Bu su kaynağı Sircan'ın güneydoğusunda bulunmaktadır. Etrafı 4. devre ait alüvyonik maddeler ile çevrilidir. Suyu ise sodyum, klorit, kalsiyum, sulfat türündendir. Bölgede bulunan bir başka su kaynağı da Bab Tengel köyünün kuzeyine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bab Tengel maden suyu kaynağıdır. Bu kaynak ayrıca Kerman eyaletinin Zerent şehrinden de erişilebilir. Bölgenin etrafını ise çöllük alan kaplamıştır.
Kerman eyaletinin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde de birçok su kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklardan biri de Cerek köyünün kuzeyinde 6 kilometre uzaklıkta ve Gezek köyünün kuzeyinde 60 kilometre uzaklıkta bulunan Rızaabad maden su kaynağıdır. Rızaabad su kaynağının suyu sodyum klorit, sulfat kalsikli yarı sıcak türündendir. Bu bölgede 4. devir alüvyonik çökertiler ile kaplanmıştır. Bölgedeki bir başka su kaynağı da Paçanar kaynağıdır. Cerek köyünün kuzeyine 6 kilometre ve Kerman şehrinin kuzeyine 67 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu kaynağın suyu da Rızaabad kaynağındaki su türündendir.
Kerman eyaletinin Şehdad bölgesinde bulunan yardanglar da İran'ın eşsiz ve en cazip doğal yapılarından sayılırlar. Bu yardangların örnekleri ise Amerika'nın Utah bölgesinde de bulunmaktadır. Yardang, hakim rüzgar yönüne paralel olarak uzanan, birbirlerinden keskin sırtlarla ayrılmış ve ana çizgileriyle U profil gösteren oluklardır. Kil, silt gibi gevşek tortul kayışların rüzgar tarafından aşındırılmaları sonucu meydana gelirler. Bunlar ters dönmüş bir tekneye benzeyen uzunlamasına çizgisel sırtlardır. Olukların tabanları ile bunları birbirlerinden ayıran sırtların arasındaki yükselti farkı birkaç santimetre ile birkaç metre arasında değişir. Yardanglar 5 metreden yüksek değildir ve uzunlukları 10 metreyi geçmez.
Şehdat bölgesinin yardanglarının uzaylı ve hayale daldırıcı görüntüleri yıllar boyunca birçok yerli ve yabancı turisti kendine çekmiştir. Bu bölgede safari, çöl kampları ve çölcülük ve çölde yürüme gibi faaliyetler yapılmaktadır. Bu özellikle de sonbahar mevsiminde görülen bir etkinliktir.
Kerman'ın Şehdat bölgesi yardangları hakkındaki önemli mesele ise yeryüzündeki en yüksek sıcaklığa sahip olma noktası sayılmasıdır. Başka bir ifade ile Kerman'ın Şehdat bölgesi dünyanın en sıcak noktasıdır. Ayrıca bölgede bulunan Lut Çölü de UNESCO miras listesinde yer almıştır. Bu güzel ve görülmeye değer bölgenin kuzeyinde Kerman'ın kuzeydoğusuna 24 kilometre uzaklıkta Bişe maden suyu kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynağın suyu ise sodyum kloritli ve sulfat kalsikli sıcak türdendir.
Kerman'ın kuzeydoğusu tarafında Cuşan bölgesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bir de Buğra maden su kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynağın suyu da sodyum kloritli ve sulfat kalsikli sıcak su türündendir. Ayrıca Cuşan bölgesine aynı mesafede bulunan Havuzabad su kaynağı bölgenin cazip noktalarındandır. Bu kaynak da Fransa'nın bazı su kaynaklarını andırıp suyu sodyum bikarbonat sulfatlıdır.
Kerman şehrinin kuzeydoğusunda bulunan bir başka cazip nokta da Havuzno maden suyu kaynağıdır. Bu kaynağın suyu da sodyum klorit ve sulfat kalsikli türdendir. Kaynağın etrafı alüvyonik tortular ile kaplıdır. Ayrıca Kerman'ın batısına 14 kilometre uzaklıkta İhtiyarabad köyü yanında İhtiyarabad, Cokan, Bibi, Şera, Cive ve Murtaza Ali pınarları bulunmaktadır. Bu pınarların suları da sodyum kloritli, kalsiyum sulfat ve magnezyumludur.
Dünyanın en büyük kum tepelerinin Rigan bölgesinde bulunması, Kerman'ın doğu bölgelerini cazip bir noktaya çevirmiş ve özellikle de tedavi amaçlı gelen turistleri kendine çekmiştir. Rigan ili Kerman'ın doğusuna yer almış ve İran'ın en bakir noktalarından biri sayılıyor. Bu ilin en güzel ve gezilecek noktalarından biri de bakir çölleri olmuştur. Bu bölgede yemyeşil alanlarda göze çarpmaktadır. Tabii bu bölgelerde hurma ağaçlarına da rastlamak mümkün. Rigan ilinin en güzel ve iç açıcı manzaralarından biri de kum tepelerinin görüntüleridir. Bu tepeler Ali Abade Poşterrik bölgesinde yer alıp 75 metreye varan yüksekliği ve 5 kilometrede toplam eni ile birçok turisti kendine çekmiştir.
Bu tepeler hususundaki ilgi çekici nokta bu bölgedeki kumların tedavi amaçlı kullanılmasıdır. Öyle ki her yıl birçok turist bölgeyi ziyaret edip tepelerin ve kumların sıcaklığından yararlanmaktadır. Turistler bu tepelere akın ederek çukurlar kazıp kumlar arasına girerler ve kum banyosu yaparlar. Sonbahar ve kış mevsimlerinde bu ziyaretler iyice artar. Rig şehrinin Kerman şehrine uzaklığı ise 285 kilometre olduğu hatırlatılmalıdır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünü de sona geldik.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Nur'a giden yol. Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün Cin suresine devam ederek 23 ila 28. ayetlerin tilaveti, meali ve kısa yorumunu dinleyeceğiz. Bugünkü sohbetimize 23 ve 24. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İlla belagam minallahi ve risalatih. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا.
Benim vazifem Allah'tan olanı ve onun iletilerini tebliğ etmektir. Onun azabından ancak bu şekilde kurtulabilirim. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan ederse, ona içinde ebedi kalacağı cehennem vardır. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde, kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış bilecekler.
Ya zel celal vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul, harrim şeybeti alen nar.
Muhaliflerin Resulullah'tan yersiz beklentilerine karşı bu ayet şöyle buyuruyor. Peygamberin görevi ilahi mesajı tebliğ etmektir ve halkın ilgisini çekmek için kendileri tarafından vahiy mesajına bir şey eklemek veya çıkarma hakları yoktur. Aksine onların görevi ilahi vahiy eksiksiz olarak halka ulaştırmaları ve kendi görevlerini inkar edenlerin ağır ceza ve sonucu olacağı hakkında uyarı yapmaktır. Genelde kafirler ve müşrikler Müslümanları zayıf sayıp onları aşağılar ve tembih ederlerdi. Fakat Allah bu dünyada müşrikler ve kafirlerin zayıf ve hakir olacakları ve salih müminlerin güçlenerek dünyaya hüküm süreceklerini vaadinde bulunmuştur. Bu ilahi vaat Nur suresinin 55. ayetinde açıklanmıştır. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Peygamberlerin risaletini inkar etmek ve onlara muhalefet etmek, aslında Allah'ı inkar etmek ve ona muhalefet etmektir. Bu yüzden ağır cezası vardır. Mümin müstazaflar ve salih kulların müstekbirlere galip gelecekleri ve onları zayıf ve hakir kılacağı bir ilahi vaattir. Boş güçlere yaslanmayalım, zira onlar ilahi irade karşısında kendilerini bile koruyacak güce sahip değillerdir.
الواحد القهار
لا إله إلا الله لا
Şimdi Cin suresinin 25 ve 26. ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
قُلْ اِنْ اَدْرِي اَقْرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا.
De ki, sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem. O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.
Ya daimel fadli alel beri. Ya daimel fadli alel beri. Ya basital yedeyni bil akliye. Ya sahibel.
Önceki ayetlerde müminlerin kafirlere galip olacağı ilahi vaade değinildi. Bu ayetler ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyuruyor. Bu ilahi vaadin zamanı hakkında alaycı bir şekilde soran kafirlere de ki, gayb ilmi ancak Allah'a mahsustur ve ben bu vaadin gerçekleşme zamanından habersizim. Zira Allah kimseyi kendi ilminden haberdar etmez. Ancak hikmeti bunu gerektirdiği zaman dışında. Hiç şüphesiz eğer insanlar dünyada ilahi ceza ve kahrın ne zaman nazil olacağını bilseler, sınav ve denemenin anlamı kalmaz. Zira o zamana göre iyi işlerin yapılması veya kötü işleri bırakmaları için plan yaparlar. Gerçek şu ki ilahi sınav bizim yaptıklarımızın nasıl cezalandırılacağı veya mükafatlandırılacağını, ne zaman mükafat veya ceza alacağımızı bilmediğimiz zaman anlam kazanır. Bu ayetler de bizlere şunları öğretiyor. Peygamber bilmediği bir konuyu açıkça bilmediğini söylemekle görevlidir. Öyleyse bir insanın bilgi sahibi olmadığı bir konuyu bilmediğini söylemesi onun için ayıp sayılmaz. Varlık sadece bizim gördüğümüz ve hissettiklerimiz değildir. Birçok konu bizim hislerimizden gizlidir fakat gerçekten vardırlar. Gayb ilmi sadece Allah'a mahsustur ve peygamberler kendileri tarafından gelecekle ilgili bilgi ve ilme sahip değiller. Şimdi hep beraber Cin suresinin 27 ve 28. ayetlerinin tilavetini dinliyoruz.
Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahadan illa men irtada min rasulin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا.
Ancak kendisinden razı olduğu Resulü sırlarına vakıf olabilir. Çünkü onun önüne, arkasına, sağına, soluna gözetici, koruyucu melekler dizer. Gerçekten de Rablerinin elçiliklerini hakkıyla yaptıklarını, hükümlerini tebliğ ettiklerini bilsin diye ve onların her halini de bilgisiyle kavramış, kuşatmıştır ve her şeyi bir bir sayıp
tespit etmiştir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Daha önceki ayetlere göre gayb ilmi Allah'a mahsustur ve kimse onun hakkında bilgi sahibi değildir. Fakat bu ayetler bu konudaki bir istisnaya değinerek şöyle buyuruyor. Allah'ın seçtiği peygamberleri onun izniyle vahiy yolu ile gayb işlerinden haberdar olabilirler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet Resulullah'ın tarihi kitaplar veya tarih yazarları ile bir bağlantısı olmadan eski kavimlerin tarihine aittir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sadece ilahi vahiy ile onlar hakkında bilgi sahibi olmuş ve halka tebliğ etmiştir. Ayetlerin devamı ilahi peygamberlerin vahiy almak ve tebliğ etmekte her türlü hatadan münezzeh olduklarına vurgu yaparak şöyle buyuruyor. Peygamberleri cin ve insandan korumak için Allah tarafından bazı melekler görevlendirilmiştir. Böylece ilahi mesajı eksiksiz olarak halka ilettiğinden emin olunur. Bu ayetlerde bizlere şunları öğretiyor. Peygamberler peygamberlik görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için Allah'ın izni ile gayb işlerinden haberdardırlar. Allah vahiy mesajını eksiksiz bir şekilde halka iletmeleri için kendi peygamberlerini tamamen gözetliyor. Gayb ilmini bildiğini ve geleceği tahmin etmeyi başardığına dair iddiası tamamen yalandır ve peygamberler ve ilahi evliyalar dışında kimse gaybı bilemez. Allah'ın ilmi her şeyi tamamen kuşatmıştır. Değerli dinleyiciler, bugün bizlere ayrılan sürenin ve Kur'an-ı Kerim surelerinden Cin suresinin sonuna geldik. Gelecek sohbetimizde bir diğer değerli ayeti ele alacağız. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. İran Radyo Podcast. Zencan'daki tuz adamları hakkında bir şey duydunuz mu? Bugün dinleyiciniz podcast'te bu konuya değineceğiz. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz,
iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız podcast'in bugünkü bölümünde Zancan'daki tuz adamlarından bahsedeceğiz. İran'ın Zancan bölgesinin arkeoloji tarihinin en tuhaf keşfi olarak bilinen adamlar. Onlar, eski İran tarihinin gizemli ve eski hikayelerinin anlatıcılarıdır. Zancan, İran'ın kuzeydoğusunda yer alan şaşırtıcı cazibelere sahip bir kenttir. Tahran, Tebriz ve dolayısıyla Türkiye'ye uzanan transit yol üzerinde bulunan Zancan, 8 ilçeden oluşmakta ve başkent Tahran'a 298 kilometre mesafede bulunmaktadır. Türk kesimlerinin yaşadığı kentte halkın kullandığı ana dili de Azeri Türkçesi şivelerinden biridir. İran'ın dört mevsimde en serin kentlerinden birisi olan Zancan, sıcak bir yaz gezisi için iyi bir seçenektir. Bunun yanı sıra Zancan'da kışın sert ve uzun geçmesi nedeniyle kent kış mevsiminde özellikle kayakçılar için en iyi turizm merkezi haline gelmiştir. Bu podcast'te İran'ın harikalar diyarı olarak bilinen Zancan kentindeki tuz adamlarından bahsetmek istiyoruz. Tuz adamlarının ilki 1993 yılında bir madenci tarafından tesadüfen bulunmuştur. Evet, tuz adamlar hikayesi 200 yıldan fazla bir süre önce bir grup madencinin günlük işlerini yapmak için Zancan şehrinin batısındaki bir tuz madenine girmesiyle başladı. Ama o gün hayatlarının son günü oldu. Orada bir felaket yaşandı. Maden çöktü ve o insanlar tuzların arasına gömüldüler. Kimse onları o enkazın altından çıkaramadı. Aradan uzun bir zaman geçmişti. 1993 kışında Çehrabad Tuz Madeni madencileri çalışma esnasında bir ceset gövdesiyle karşılaştılar. Evet, sakallı, uzun saçlı, sol kulağında altın halka şeklinde bir küpe bulunan bir adamın cesedi. Bu ceset yaklaşık 45 metre uzunluğundaki maden tünellerinden birinin ortasında keşfedildi. Bu bölgede bazı çalışmalar başladı. Bu kazılar sırasında deri çizmenin içinde bacak, 3 bıçak, şort, gümüş obje, taş kanca, deri İp parçaları, ponza taşı, ceviz, çömlek parçaları ve birkaç parça desenli kumaş ve ezilmiş kemiklerde bulundu. Arkeologlar bu adamın 2000 yıl önce öldüğüne inanmaktalar. Madende ilk tuz adamı bulunduğunda kimse bu sayının 5'e ulaşacağını tahmin etmiyordu. Yine 2004 sonbaharında madenciler buldozerle çalışırken buldozerin çarpması sonucu büyük ölçüde parçalanmış insan iskeletinin kalıntılarıyla tekrar karşılaştılar. Bunun üzerine arkeologlar ve kültürel miras mensupları yeniden devreye girerek incelemelere başladılar. Buldukları ikinci cesede Tuz Adamı 2 adını verdiler. Yaklaşık 180 santimetre boyunda orta yaşlı bir adam. Tünelin duvarlarının ve çatısının çökmesi sırasında hayatını kaybedenlerden biriydi. İkinci tuz adamının yanı sıra bir sepet parçası, bazı tahta çiviler, bitki ipleri ve kumaşlar da bulundu. Aynı yıl Sakız Madeni'nde keşfedilen 3 numaralı tuz adamına ulaşıyoruz. Kalıntıları, kemikler, giysiler
ve yumuşak dokusunun bazı kısımlarından oluşuyordu. 3 numaralı tuz adam da diğer madenciler gibi tünelin çökmesi ve üzerine birkaç ton ağırlığındaki bir taşın düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. İkinci ve üçüncü tuz adamların tesadüfen keşfi, Çehrabad tuz madenindeki arkeolojik araştırmaların 11 yıl sonra yeniden başlamasına sebep oldu. Evet, iki tuz adamın tesadüfen bulunmasının ardından diğer arkeologların da Çehrabad tuz madeninde çalışmaya başlamasından bahsettik. Daha sonra keşfedilen en sağlıklı ve en eksiksiz tuz adamı olarak kabul edilen dördüncü tuz adamına ulaşıldı. Dördüncü tuz adam, Çehrabad madeninden keşfedilen en sağlıklı ve en eksiksiz tuz adamıydı. Ölüm anında aldığı yaralara rağmen tamamen susuz kalmış kemik ve yumuşak doku koleksiyonu da dahil olmak üzere vücudunun büyük bir kısmı sağlam kalmıştı. 16 yaşında, 175 santimetre boyunda, kulaklarında gümüş küpeler olan ve yanında ilginç nesneler taşıyan kahverengi ve kısa saçlı bir çocuk. Bu nesnelerden biri kumaş kemerine bağlı deri kılıf içinde kemik saplı metal bir bıçaktı. Diğer nesneler arasında iki sağlam kil kavanozu, yanı sıra bitki ipleri, mavi kaplamalı küçük bir boncuk ve 11 parça çömlek parçaları keşfedildi. Tuz adam keşfedildiği sırada sırt üstü yatmaktaydı. Yüzü ve vücudunun ön kısmı yere temas edecek şeklindeydi. Kolları dirseklerinden bükülmüş, sol eli yerde ve sağ eli neredeyse yumruk pozisyonunda bulunmaktaydı. Sağ bacağı yarı açık, diğer bacak ise karnın altına kıvrılmış haldeydi. Kafatasının çeşitli yerlerinden kırılmasına rağmen ölüm nedeni göğüste oluşan baskı ve kalbin yırtılması, tünellerin çökmesi ve üzerine toprak ve moloz düşmesi sonucu olmuştu. Bu tuz adamın en önemli özelliklerinden biri de giydiği komple kıyafettir. Bu kıyafet uzun bir üst, pantolon ve deri ayakkabından oluşmaktaydı. Araştırmacılara göre 4 numaralı tuz adam, madencilik ve madenciliğin refahının merkezi bir hükümetin varlığıyla doğrudan bağlantılı olduğu iddiasını kanıtlayan en iyi belgedir. Tuz çıkarmak için merkez tarafından organize bir şekilde madenlere götürüldüklerini biliyoruz diyorlar. İzotopik bulgular onun kuzeyli olduğunu ve M.Ö. 400 civarında Hazar Denizi kıyısındaki madenlerde çalışmaya gittiğini gösteriyor. İnceledikleri 4 numaralı tuz adamın bağırsak kalıntıları muhtemelen ölmeden önce meyve, sebze ve et yediğini ortaya koyuyor. Ayrıca bağırsaklarında kabak kurdu yumurtaları da bulunmuştu. Bu da onun iyi pişmemiş et tükettiğini gösteriyor. Ve son tuz adam ise 5 numaralı tuz adamıdır. Doğal yollardan mumyalanmış olan 5. tuz adamı, baş hariç vücudun geri kalanı kaya ve büyük moloz taşların altına yerleştirilirken bulunmuştur. Cesedin şekli bu kişinin de önceki örneklerde olduğu gibi tünelin çökmesine neden olan bir kaza sonucu hayatını kaybedip tuz yığınlarının altına gömüldüğünü gösteriyordu. 4 numaralı tuz mumyasının aksine bu tuz adamın vücut dokusunun büyük bir bölümü çürümüş ve yok olmuştu. Yumuşak doku sadece eller, bacakların küçük kısımlarında ve yüz, göğüs ve leğen kemiğinin bazı kısımlarında kalmıştı. Bu ortamdaki tuz miktarının az olması, dağın tepesinden suyun madenin bu kısmına sızması, 5. tuz adamın yüksek oranda çürümesinin ana nedeni olarak bilinmektedir. Evet, buraya kadarki sohbetimizde tuz adamlarından ve onların sayılarından bahsettik. Sohbetimizin devamında biraz da arkeologların araştırmalarıyla elde ettikleri sonuçlardan bahsetmek istiyoruz. Madenin farklı katmanlarını incelemek, tuz adamların çalışmaları için fazla ahşap malzemesine sahip olmadığını gösteriyor. Kazıların başlangıcında, madenin M.Ö. 8. yüzyılda Sasani padişahların öldürüldüğü yer ya da İskit hükümdarlığının temsilcisi olduğu düşünülüyordu. Bunu kapaklardan tahmin etmişlerdir. Ancak daha sonra yapılan incelemelerde bu tuz adamların tamamının madenin, duvarların, çatının ve tünellerin çökmesi sonucu hayatını kaybeden ve tuz yığınlarının altına gömülen maden işçileri ve madenciler olduğu ortaya çıktı. Yapılan kazılarda ayrıca tuz adam 3, 4 ve 5'in yaklaşık 2300 yıllık Ahameniş dönemini ve tuz adamı 1 ve 2'nin de 1300 yıllık Sasani dönemine ait ve 1500 ila 1700 yıl önceye ait olduğu belirtiliyor. Bu nedenle mevcut kanıtlara göre Çehrabad maden tünellerinin çökmesi en az 2 kez meydana geldi. İlki yaklaşık 2300 yıl önce ve madencilerin faaliyetleri sırasında maden tünellerinin büyük bir kısmı tuz adamlarının 3, 4 ve 5.sinin üzerine çöktü ve onların ölümüne neden oldu. Ardından birkaç yüzyıl sonra tuz madeninde başka bir olay meydana geldi ve bunun sonucunda 1 ve 2 numaralı tuz adamları da tuz yığınlarının altına gömülerek hayatını kaybetti. Ancak arkeolojik kalıntılara göre bu madenin bulunduğu alan Tunç çağından günümüze kadar dönüşümlü olarak kabileler ve insan grupları tarafından iskan edilmiştir. Ancak nispeten sert doğası nedeniyle bu bölge tuz adamlar olarak bilinen mumyaların kalıntıları keşfedilene kadar bölge sakinleri için az bilinen bir bölgeydi. Bugüne kadar yapılan arkeolojik kazılar, Ahameniş döneminde tuz çıkarmanın tüneller ve çok büyük salonlar kazılarak destek olarak ahşap sütunlar kullanılmadan kazma, çekiç ve muhtemelen metal kalemler kullanılarak tuz kayalarını kazıp ezerek yapıldığını gösteriyor. Ezilmiş tuzların deri torbalara ve muhtemelen bez torbalara aktarılması için kullanılmış. Bitki ve hayvan liflerinden dokunan halatlar aynı zamanda kuyulardan ve dikey tünellerden tuz torbalarının çekilmesinde de kullanılıyordu. Karanlık ve derin tünelleri aydınlatmak için kil ocaklarında yanan yağ da kullandılar. Tuz madeni mumyalarının vücutlarında korunan giysiler, kumaşın kendi döneminde nasıl kaplandığı, boyandığı ve dokunduğu hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Çehrabad madeninden elde edilen tekstil ve kumaşlar ile bu kumaşlarda kullanılan sanat ve zarafet, İran'da dokuma kumaş ve tekstil endüstrisinin çağını göstermektedir. Tuz adamla birlikte en eşsiz antik kumaşlardan biri keşfedildi. Bir numaralı tuz adam Sasani dönemine ait olup İran Ulusal Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Bu doğal mumyanın en önemli özelliklerinden biri de vücudunda görülen dolgun elbisedir. Bu kıyafet uzun bir üst, bir pantolon ve deri ayakkabılardan oluşmaktadır. Öte yandan tuz adamlarda farklı deri türlerinin de bulunması, Ahameneş döneminde hayvan derilerinin tabaklanıp büyütülerek deriye dönüştürüldüğü ve çizme, bıçak kılıfı, band ve benzeri şekillerde bulunduğunu göstermektedir. Araştırmalar Ahameneş döneminin tuz adamlarının aksine Sasani döneminin tuz adamlarının yerli olduğu ve çok uzaklardan gelmediğini gösteriyor. Yaptıkları işler de farklıydı. Büyük taşları değil, daha küçük tuz parçalarını torbalara, sepetlere koyup katır ve eşekle taşıyorlardı. Ayrıca aydınlatmalarını kandil yerine ateş ışığıyla sağlıyorlardı. Şu anda tuz adamlardan birinin başı ve deri ayakkabıları Tahran'daki eski İran Müzesi'nde bulunmaktadır. Tuz adamların çoğu Zencan Müzesi'nde tutuluyor. Zülfikari Konağı veya Arkeoloji Müzesi, Zencan şehrinin Dalanaltı Mahallesi olarak adlandırılan eski mahallelerinden birinde Sebze Meydan ve Ulu Cami'nin kuzey tarafında bulunmaktadır. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü podcast serisinde sizlere İran'ın Zencan şehrindeki tuz adamlarından bahsettik. Tuz adamlar hikayesi ve onunla ilgili resimlerini görmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Beğeninizi kazanmasını ümit ediyoruz. Bir sonraki sohbetimizde İran'ın bir başka tarihi hazinesini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin doğal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.